Ayrım Bir Sürü Frank Schätzing. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Sürü, yazarı Frank Schätzing. Özgün adı Der Schwarm. Çevirmeni Anıl Bilge ve Damla Özlüer. Türü roman. Yayın evi Resif Yayıncılık. Baskı 1. baskı Temmuz 2009. ISBN numarası 978-605-4090-04-4. Bu kitap 789 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Nisan 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Toplam 21 dilde yayımlanan ve tüm dünyada 3 milyondan fazla satan fenomen. Peru sahilinde bir balıkçı kaybolur. Norveçli petrol arama uzmanları deniz tabanında yüzlerce kilometre karelik alanın garip organizmalar tarafından işgal edildiğini keşfeder. Bu sırada İngiliz Kolombiyası sahili boyunca balinalar korkutucu bir değişim geçirir. Olayların birbirleriyle hiçbir alakası yok gibi görünmektedir. Ama tesadüflere inanmayan iki bilim adamı bu durumun kaynağını araştırırken en korkunç kabuslarıyla yüz yüze gelecektir. Sürüyü okurken dünya yıkılsa fark etmeyeceksiniz. Die Welt. Satış rekorları kıran bir kitap. Tatil güneşi ne kadar sıcak olursa olsun tüyleriniz ürperecek. İyi eğlenceler. Evening Standard. Bu 800 nefes kesici sayfadan sonra denizlere çok farklı bir gözle bakacaksınız. Focus. Nefes almak için yüzeye çıkacağınızdan kuşkuluyum. Bu nihai yaz okuması, Crichton ve King'in en iyi özelliklerini birleştiriyor. Contra Costa Times. Yeri göğü inleten dev bütçeli bir film gibi. The Times. Giriş. 14 Ocak, Juan Chaco, Peru sahili. Juan Narciso Ucanan o çarşamba günü kaderine yürüdü ve bunu kimse fark etmedi. Birkaç hafta sonra ani kayboluşuna neden olan koşullar tüm dünyayı sarstı ama Ucanan'ın adını kimse anmadı. O birçoğundan sadece biriydi, pek çoğundan biri. O sabahın erken saatlerinde başından geçenler tüm dünyada yaşanmaktaydı. Neler olup bittiği bilinebilse benzerliklerin çarpıcılığı görülebilirdi. Fakat içinde olduğu durumun sadece Ucanan farkındaydı. Belki de balıkçı olayları basitçe kavrayan görüşüyle daha karmaşık birçok bağlantıyı da sezmişti. Ama kayboluşunun kanıtsızlığı ile gizem çözülmeden devam etti. Ne o ne de Peru'nun kuzeyindeki Juan Chaco sahili sır verdi. Yaşamı boyunca tuttuğu balıklar gibi Juan Narciso Ucanan sessiz kaldı. Bir daha göründüğünde artık bir istatistikten ibaretti. Kimsenin onun nerede olduğunu merak edecek vakti olmamıştı. Olaylar yeni ve vahim bir hal almıştı. Gerçi 14 Ocak'tan önce de onunla pek ilgilenen olmamıştı ya. Ya da en azından Ucanan öyle olduğunu düşünüyordu. Köyünün bir uluslararası tatil beldesi olarak yeniden doğuşu ile hiçbir zaman uzlaşamamıştı. Turistler için Juan Chaco zamanın unuttuğu, yerlilerin eski usul sandallarla balık tutmaya çıktığı bir cennetti. Ama bunun ona ne yararı vardı ki? Bir balıkçı kayığına sahip olmak bile eski modaydı. Bugünlerde hemşehrilerinin çoğu geçimini fabrika trol tekneleriyle balık unu veya yağı endüstrilerinden sağlıyordu. Peru'nun balık depoları gittikçe yok oluyordu ama Şili, Rusya, ABD ve Asya'nın bazı bölgeleriyle başa baş giden balık endüstrisi hala dünyadaki en büyüklerden biriydi. El Niño tehdidi bile sahil şehri Juan Chaco'nun göz alabildiğine yayılmasını engellememiş ve doğanın son korunakları sıra sıra otellerin dizilmesi için feda edilmişti. Sonuçta herkes öyle ya da böyle kazançlı çıkmıştı. Sadece Ucanan'ın eli boş kalmıştı. T. Tıpkı sandalı Caballito de Totora ya da bu özgün araca hayranlıkla bakan İspanyol işgalcilerin taktığı isimle saz midillisi gibi. Ama gidişata bakılırsa bu küçük sevimli kayıklar da yakında yok olacaktı. Dipnot, Caballito de Totora, bölgedeki sazlıklarda yetişen Totara sazlarından yapılan bir ucu düz kesilen diğer ucu yukarı doğru eğimli sal. Yeni milenyum Ukanyan'la uğraşmaya karar vermişti. Duyguları benliğini ele geçirmeye başlamıştı. Bazen tarihin başlangıcından beri Peru'nun başına musallat olan ve engellenemez El Niño veya çok fazla balık avlandığından söz ederek politikacıları kendi kuyruklarını bulana kadar bir suçlu aramaya teşvik eden çevreciler tarafından cezalandırıldığını düşünüyordu. Politikacılar gözlerini balıkçılıktan Ukanyan'a çevirmişlerdi ki o çevre felaketlerinden sorumlu tutulamazdı. Yüzen fabrikaları ya da sahilin 320 kilometre açığında balıkları çekip götürmek için fink atan Japon ve Kore troll teknelerini o istememişti. Bunların hiçbiri Ukanyan'ın suçu değildi ama o bile artık buna inanmıyordu. Bu hissetmekten kaçınamadığı bir başka şeydi, suçluluk. Sanki denizden milyonlarca ton uskumru ve orkinosu çeken oymuş gibi. 28 yaşındaydı ve türünün son örneklerinden biriydi. 5 ağabeyi Lima'da çalışıyor ve sörf tahtasından daha iyi olmayan bir tekneye takılıp kaldığı, ıssız sularda inatla uskumruların ve palamutların dönüşünü beklediği için onun bir aptal olduğunu düşünüyorlardı. Ölülerin arasında yaşam bulamazsın demişlerdi ona. Ama Ukanyan'ı asıl endişelendiren babasıydı. Yaşlı adam 70'ine merdiven dayamıştı ve birkaç hafta öncesine kadar her gün yelken açıyordu. Ama bugünlerde baba Ukanyan balığa çıkamıyordu. Yüzünde lekeler ve kötü bir öksürükle yatalak olmuştu ve aklını kaybediyor gibiydi. Juan Narciso aile geleneklerini devam ettirerek yaşlı adamı hayatta tutabileceği umuduna sarılmıştı. Ukanya'nın halkı Yungalar ve Moçeler bin yılı aşkın zamandır sazdan teknelerle balıkçılık yapıyorlardı. İspanyolların gelmesinden çok önce günümüz Pisco'sunun kuzeyinden başlayarak Peru sahilleri boyunca yerleşmişler ve uçsuz bucaksız metropol çan çana balık sağlamışlardı. O zamanlar bölge Vachaqueslerle doluydu ve sahil bataklıkları yeraltı sularıyla beslenirdi. Dipnot, Vachaqués, eskiden yapılan bir su yönetimi tekniği, özellikle Peru'nun sahil bölgesi gibi tuzlu suya çok yakın veya kurak bölgelerde temiz su kaynağına ulaşmak için tabanı yer seviyesinin 8-10 metre altına indirilen ve etrafı setlerle desteklenen yapay bahçeler. Bu bataklıklarda Ukanyan ve geriye kalan diğer balıkçı arkadaşlarının eski usul Caballito'larını yaparken kullandıkları engin sazlıklar, totoralar büyürdü. Yapımları hüner ve sükunet gerektirirdi. Bunlar başka hiçbir sandala benzemezdi. 3-4 metre uzundukları, yukarı doğru kıvrılan provaları ve tüy gibi hafiflikleriyle pratikte batmaları mümkün değildi. En verimsiz seferde bile Ukanya'nın hayal edemeyeceği kadar balıkla dönülen geçmiş zamanlarda verilen ismiyle altın balık sahilinin dalgalarını geçmişte binlerce Caballito yarardı. Sonunda bataklıklarla birlikte sazlıklar da yok olmuştu. En azından El Niño'ya güvenilebilirdi. Her birkaç yılda bir Noel zamanı alize rüzgarları yavaşlar, soğuk Humboldt akıntısı ısınarak besinleri yok eder ve aç uskumruları, palamutları ve sardalyaları dağıtırdı. Ukanya'nın ataları ona El Niño demişlerdi. Yani İsa'yı simgeleyen küçük çocuk. Bazen sadece ortalığı alt üst etmekle yetinirdi ama her 4-5 yılda bir tanrının gazabını sanki onları yeryüzünden silmek istercesine insanların üzerine salardı. Her birinde yüzlerce insanın öldüğü kasırgalar, normalin 30 katı yağışlar ve ölümcül toprak kaymaları gerçekleşirdi. El Niño her zaman yaptığı gibi gelir giderdi. Hiç kimse onu hoş karşılamazdı ama atlatmayı da başarırlardı. Ancak bu günlerde dualar bile onlara yardım edemezdi. Pasifik'in zenginliklerini soyan ağlar bir seferde 12 jumbo jet alacak kadar genişti. Belki de diye düşündü Ukanyan, Caballito'su dalgalarla birlikte yükselip alçalırken ben aptalın tekiyim, aptal ve suçlu. El Niño balık çiftlikleri veya uluslararası hukukun verdikleri zararlar karşısında hiçbir şey yapmayan, bir koruyucu azize inanan diğerleri gibi suçlu. Eski günlerde diye düşündü, Peru'da şamanlarımız vardı. Ukanyan arkeologların Trujillo şehri yakınlarındaki Kolomb öncesi tapınaklarda Ay Tapınağı'nın arkasında neler bulduklarını biliyordu. Orada 90 tane iskelet bulunmuştu. Kafaya bir darbe veya bir mızrakla öldürülmüş kadın, erkek ve çocukların iskeletleri. Milattan önce 560 yılında sel sularını durdurmaya çalışan yüksek rahipler umutsuzca bir çabayla 90 kişiyi tanrılarına kurban etmişler ve El Niño gitmişti. Aşırı avlanma sonucu balıkların kökünün kurumasını engellemek için kimi kurban edeceklerdi? Ukanyan titredi, iyi bir Hristiyandı. İsa'yı ve balıkçıların koruyucusu Aziz Peter'i severdi. San Pedro Festivali'nde Aziz'in tahta heykeli sandalla köy köy dolaştırılırken her zaman coşkuyu yüreğinde ve ruhunda hissederdi. Yine de gündüzleri kiliseler dolarken gerçek ateşler geceleri yanıyordu. Şamanizm her zamanki kadar güçlüydü. Ama İsa çocuk bile araya girmeyi reddederken başka hangi tanrı onlara yardım edebilirdi? Görünen o ki balıkçıların yeni dertlerine derman olmaya kalkmadan doğanın güçlerini kontrol etmeye çalışmak yeteri kadar yorucuydu. Bu politikacıların ve lobicilerin işiydi. Ukanyan gözlerini kısıp göğe baktı. Güzel bir gün olacaktı. Böyle anlarda kuzeybatı Peru bir resim kadar kusursuz görünürdü. Günlerdir tek bir bulut bile yoktu. Sörfçüler daha henüz uyanmamışlardı. Ukanyan ve hemen hemen bir düzine balıkçı yarım saat önce yola çıkmış, kabayitolarını kıpırdanan dalgaların ötesindeki karanlığa sürüyorlardı. Güneş sisle kaplı dağın arkasından doğarken denizi donuk sarı ışığıyla yıkıyordu. Bir an önce sonsuz su gümüş rengiyken şimdi keyifli bir maviye dönmüştü. Uzaktan Lima'ya giden devasa yük gemilerinin silüetleri belli belirsiz de olsa seçilebilirdi. Günün ilk ışığının güzelliğinden etkilenmeyen Ukanyan arkasına uzanarak kalkalına, Kabayito balıkçıları tarafından kullanılan geleneksel ağına dokundu. Birkaç metre uzunluğundaki ağa değişik boyda kancalar takılmıştı. Küçük kamış kayığında dik bir şekilde çömelerek sık dokunmuş ağı inceledi. Kabayito'da oturacak yer yoktu. Ya ata biner gibi binilmesi ya da üzerinde çömelinmesi gerektiriyordu. Ama kış tarafta ağları ve diğer malzemeleri koyacak fazlasıyla yer vardı. Ukanyan küreğini önünde çaprazlama dengeledi. Yarılmış Kuaya Kuil şeker kamışından yapılan geleneksel kürekler Peru'dan başka her yerde tedavülden kalkmıştı. Ukanyan'ınki babasından kalmıştı ve Juan Narciso bu küreği yanında, yaşlı adam onu suya her daldırdığında çıkan enerjiyi hissedebilsin diye getirmişti. Babası hastalandığından beri her gece küreği onun yanına götürmüş ve sağ elini üstüne yerleştirmişti. Böylece yaşlı adam kadim geleneğin ve hayatının özünün hala orada olduğunu hissedebilecekti. Babasının elinde neyi tuttuğunu bildiğini umuyordu. Çünkü yaşlı adam artık oğlunu bile tanımıyordu. Ukanyan kalkalını incelemeyi bitirdi. Daha önce karada kontrol etmişti ama ağlar kıymetliydi ve fazladan dikkate değerdi. Ağların kaybı onun sonu olurdu. Pasifik'in kalan nimetleri için dayatılan savaşı kaybetmiş olabilirdi. Ama ona kalanları sakarlıkla veya derdinden kendini içkiye vererek tehlikeye atmaya hiç niyeti yoktu. Ağlarını ve kayıklarını çürümeye terk eden balıkçıların yüzündeki yıkılmış ifadeye dayanamıyordu. Ukanyan biliyordu ki o ifadeyi kendi yüzünde yakalamak onu öldürürdü. Etrafına bir göz attı. Sabah onunla birlikte yola çıkan filo şimdi kıyıdan bir kilometreden daha uzakta iki yöne dağılmıştı. Bir kez olsun minik midilliler yukarı aşağı sallanmıyordu. Su çarşaf gibiydi. Sonraki birkaç saatte balıkçılar oturup bekleyeceklerdi. Bazıları sabır, bazıları tevekkülle. Bu arada onlara birkaç tekne, ahşaptan yapılma büyük tekneler katılmış ve bir troll açık denize doğru yanlarından geçmişti. Ukanyan kadınlar ve erkekler ağlarını suya bırakıp ve teknelerini halatla sabitlerlerken onları izledi. Tereddüt etti. Yuvarlak kırmızı şamandıralar suyun üzerinde sürükleniyor, gün ışığı altında parlıyorlardı. İşe koyulması gerektiğini biliyordu ama bunun yerine geçen birkaç günün avını düşündü. Tüm yakaladığı birkaç tane sardalyaydı. Troll teknesinin uzakta kaybolmasını seyretti. El Niño onları bu kışta ziyaret etmiş ama nispeten zararsız olmuştu. El Niño böyle olduğunda yüzü bir başka olurdu. Daha neşeli, daha arkadaş canlısı. Normalde Humboldt akıntısı sarı kanat ton balığı ve çekiç başlı köpek balıkları için çok soğuk olurdu. Ama daha ılık su Noel ziyafetini garanti ederek onları cezbederdi. Tabii ki küçük balıklar balıkçıların ağları yerine büyük balıkların karnını boylardı. Ama zaten her şeye sahip olamazdınız. Böyle güzel bir günde biraz uğraşan herkes akşam eve güzel, besili bir av götürme şansına sahipti. Boş düşünceler, kaba yiğitolar o kadar uzağa gidemezdi. Grup olarak bazen kıyıdan 10 kilometre kadar uzaklaşırlardı. Kalabalık olmak güvenliydi. Küçük kamış midilliler dalgalara uyum sağlamakta zorluk çekmezler, dalgaların tepesinde süzülürlerdi. Asıl sorun akıntıydı. Sert koşullarda rüzgar denize estiğinde kayığınızı kıyıya döndürmek için sağlam kaslara ihtiyacınız olurdu. Bazı balıkçılar dönemezdi. Ukanyan kayığının örülmüş sazlarında kaya gibi hareketsiz çömeldi, sırtı dümdüzdü. Nöbetlerine şafak sökerken başlamışlardı ama balık sürüleri bugün de gelmeyecekti. Troll teknesini görmek için ufku taradı. Bir zamanlar büyük bir gemide veya balık unu fabrikasında işe girmek onun için kolay olabilirdi. Ama artık değildi. 1990'ların sonundaki felaket El Niño'lardan sonra fabrika işçileri bile işlerini kaybetmişti. Büyük sardalya sürüleri asla geri gelmemişti. Ve onun bir günü daha bir şey yakalayamadan geçirmeye tahammülü yoktu. Senyoritalara nasıl sörf yapılacağını öğretebilirsin. Bu da bir seçenekti. Juan Chaco'nun üzerinde parıldayan, eski şehri gölgeleriyle sindiren sayısız otellerden birinde bir iş. Turistler için balığa çıkabilirdi. Kısa bir ceket giyen bir soytarı gibi. Kokteyl karıştırabilirdi. Şımarık Amerikalı kadınları sörf tahtalarında, su kayakları üzerinde, daha sonra da yatakta eğlendirebilirdi. Ancak Juan Narciso'nun geçmişiyle bağlarını kopardığı gün babasının son günü olacaktı. Belki yaşlı anam aklını kaybetmişti ama yine de en genç oğlunun inancını terk ettiğini anlardı. Ukanyan yumruklarını öylesine sıktı ki eklemleri bembeyaz kesildi. Küreğini kavrayıp tüm gücüyle çekerek troll teknesinin dümen suyunu takip etmeye başladı. Hareketleri vahşi ve tutarsızdı. Küreği her daldırışında arkadaşlarından biraz daha uzaklaşıyor ve hızla ilerliyordu. Biliyordu ki bugün hiçbir şey hakkında endişelenmesi gerekmiyordu. Ne birden ortaya çıkacak devasa dalgalar, ne hilekar akıntılar, ne de dönüşünü tehlikeye atacak güçlü kuzeybatı rüzgarları. Şimdi risk almazsa hiçbir zaman alamazdı. Derin sularda bol bol orkinos, uskumru ve palamut vardı ve sadece trollere ait değillerdi. Bir süre sonra durdu. Sıkı sıkıya yanaşmış evleriyle Juan Chaco daha küçük görünüyordu ve etrafında sudan başka bir şey yoktu. Küçük filosunu çok geride bırakmıştı. ''Bir zamanlar burada bir çöl vardı.'' demişti babası ona. ''Çölün kapladığı düzlükler. Şimdi iki çölümüz var. Düzlükler ve yanlarında okyanus. Bizler yağmur tarafından tehdit edilen çöl sakinleriyiz.'' Hala karaya çok yakındı. Suyun üzerinde çabaladıkça kendine güveni geri geldi. Neredeyse coşkulandıran bir duyguydu. Minik midillisini dosdoğru denize sürdüğünü, sudan sıçrayan gümüş parıltılar görene ve gün ışığını parlayan çağlayanlar halinde yakalayana dek kürek çektiğini hayal etti. Balinaların gri kamburları su yüzeyinde belirecek ve kılıç balıkları havada zıplayacaktı. Küreği ritmik olarak suyu şıpırdatıyor, onu şehirdeki çürümenin kokusundan uzağa taşıyordu. Kolları neredeyse kendi başlarına hareket ediyordu ve sonunda küreğini bırakıp gerideki balıkçı köyüne baktığında gördüğü uzakta beyaz beneklerle, modern Peru'nun laneti olan otellerle sarmalanmış bir gölgeden ibaretti. Ukanyan endişelenmeye başladı. Bir kabayito ile hiç bu kadar uzağa gelmemişti. Sabahın erken saatlerindeki pusla söylemesi zordu ama Juan Chaco'dan en az 12 kilometre uzaktaydı. Tek başınaydı. Bir anlığına durdu. Sessizce Aziz Peter'den onu eve güven içinde ve balık dolu bir tekneyle geri göndermesini istedi. Sonra ciğerlerini tuzlu havayla doldurup kalkalını çekti ve suya kaymasına izin verdi. Ağ ve kancalar kayığın yanında bir tek kırmızı, küçük şamandıra kalana dek yavaş yavaş cam gibi derinliklerde gözden kayboldu. Ne diye endişeleniyordu ki? Güzel bir gündü ve üstelik Ukanya nerede olduğunu tam olarak biliyordu. Buradan az ileride deniz yatağından yükselen çentik çentik fosilleşmiş beyaz lav kalıntıları neredeyse yüzeye dek çıkıyordu. Deniz şakayıkları, midyeler ve yengeçler bu yükseltiyi ev edinmiş, sayısız küçük balık yarık ve oyuklarına yerleşmişti. Bazı büyük balıklar da buraya avlanmaya gelirdi ama bu bölge gövdeleri kayanın sert uzantılarında yırtabilecek troller için çok tehlikeliydi. Ama kaba yiğitosuna binmiş cesur bir balıkçı için gereğinden fazlası vardı. Ukanyan o sabah ilk kez gülümsedi. Kayığı dalgalanan denizde öne arkaya sallanıyordu. Orada kıyıdan uzakta dalgalar daha büyüktü ama kamışlardan örülmüş kayığında rahattı. Kollarını gerdi ve gözlerini kısarak soluk ışınlarını dağlara yayan güneşe baktı. Sonra küreğini aldı ve birkaç hızlı çekişle kaba yiğitoyu akıntıya yönlendirdi. Çömelip önündeki birkaç saat boyunca suya batıp çıkacak az ötedeki şamandırayı izlemeye hazırlandı. Bir saati biraz geçe üç palamut yakalamıştı. Dolgun vücutları kıç tarafta güneşin altında parlıyordu. Ukanyan coşkuluydu. Bu geçen dört hafta boyunca yakaladığından fazlaydı. Daha fazla kalmasına gerek yoktu ama burada olduğuna göre bekleyebilirdi. Gün harika başlamıştı ve belki daha da iyi olacaktı. Her halükarda dünya kadar vakti vardı. Kabayito yüzeyin hemen altındaki kayaların yanında tasasızca sallanıyordu. Halatı boşladı ve şamandıranın sekip uzaklaşmasını izledi. Ara sıra lavın yüzeye eriştiği küçük parçaları tarıyordu. Ağın zarar görmemesi gerekliydi. Esnedi. Halat da hafif bir çekme hissetti. Bir anda şamandıra dönerek yok oldu. Sonra yukarı fırlayıp yüzeyde vahşice dans etti ve tekrar aşağı çekildi. Ukanyan halatı yakaladı. Avuçları yırtılarak elleri kesildiğinde küfretti. Birkaç saniye içinde kayık tehlikeli biçimde sallanmaya başlamıştı. Yalpalayarak halatı bıraktı. Suyun derinliklerinde şamandıra kırmızı kırmızı parladı. Halat altında dikey olarak tel gibi gergin duruyor ve kaba yiğitoyu peşinden çekiyordu. Ağın içine bir şeyler girmiş olmalıydı. Büyük ve ağır bir şey. Bir kılıç balığı belki de. Ama kılıç balıkları bundan daha hızlı olurdu. Bir kılıç balığı hızla uzaklaşır ve kaba yiğitoyu peşinden sürüklerdi. Ağa takılan her neyse deniz yatağına doğru dalmak niyetindeydi. Ukanyan yine halata el attı, kayık yine sarsıldı ve onu dalgaların içine fırlattı. Tükürerek su yüzüne çıktığında kaba yiğitonun su altında kaybolduğunu ve pruvasının göğe baktığını gördü. Palamutlar suya dökülmüştü, öfkeden kudurdu, arkalarından dalamıyordu bile. Kendini ve kayığını kurtarması gerekiyordu. Sabah havı ziyan olmuştu. Kürek ondan biraz uzakta yüzüyordu ama Ukanyan'ın onun peşinden gidecek zamanı yoktu. Küreği sonra yakalardı. Pruvaya atıldı ama kayık karşı konulmaz bir biçimde derinlere çekiliyordu. Bir anlık taşkınlıkla kendini kıç tarafa doğru çekti ve sağ eliyle aradığı şeye tutundu. Aziz Peter'e şükürler olsun. Kalkalı dışındaki en değerli varlıkları bıçağı ve dalış maskesi hala oradaydı. İpi kestiğinde kaba yiğit o çılgınca dönerek yüzeye fırladı. Ukanyan göğün üzerinde ters yüz olduğunu gördü ve kafası yine suya gömüldü. Ardından küçük saz kayıkta öksürerek yattı kaldı. Kayık sanki hiçbir şey olmamışçasına dalgalarda sakince sallanıyordu. Kafası karışarak oturdu. Şamandıra görünür de yoktu ama küreği yakındaydı. Elleriyle kaba yiğitoyu küreğe doğru yöneltti, küreği kayığa çekti ve önüne koydu, sonra etrafına baktı. İşte oradaydılar, kristal suyun üzerinde parlak lav parçaları. Su altı kayalıklarının çok yakınına sürüklenmişti ve kalkalı takılmıştı. Suya düşmesine şaşmamalıydı, hayallere dalmaması gerekirdi. Şimdi ağın ve şamandıranın nerede olduğunu biliyordu. İkisi birbirine bağlı olduğuna göre ağ lav kayalıklarına takıldığında şamandıra da yüzeye çıkamazdı. Evet, olan buydu. Yine de Ukanya nasıl da şiddetle su altına çekildiğine şaşırmıştı. Kurtulduğu için şanslıydı ama ağını kaybetmişti. Yavaşça kürek çekerek kaba Yitos'unu kaza yerine yöneltti. Ağını görebilmek için gözlerini kıstı ve mavi derinliklere baktı. Ne ağdan ne de şamandıradan bir iz vardı. Burası gerçekten doğru nokta mıydı? Ukanyan denizi iliklerinde hissederdi. Tüm yaşamını okyanusta geçirmişti ve teknik donanımı olmasa bile bulunduğu yerin doğru nokta olduğunu biliyordu. Burası kayığını parçalanmaktan kurtarmak için halatı kestiği yerdi. Ağı da aşağıda bir yerlerdeydi. Peşinden dalması gerekiyordu. Dalma fikri içini endişeyle doldurdu. Mükemmel bir yüzücüydü ama pek çok denizci gibi ruhunun derinliklerinde bir deniz korkusu vardı. Her gün suya açılmalarına karşın balıkçıların pek azı denizi çok severdi. Kimileri ömrü boyunca balıkçı olmuştu ve denizsiz yapamazlardı. Ama onunla yaşamak da ayrı bir zorluktu. Deniz güçlerini tüketir, eve getirdikleri her avın karşılığını, yaşam enerjilerini tüketerek alır ve onları limanda bitap düşmüş halde bırakırdı. Solgun endamlarıyla, barlarda kamburlaşırlardı, umutları tükenmiş olarak. Ama Ukanya'nın maskesi yanındaydı. Geçen yıl Kaba Yitos'u ile gezintiye çıkardığı bir turist hediye etmişti. Geriye doğru eğildi ve maskeyi yerinden aldı. Daldığı zaman buğulanmaması için tükürerek dikkatle sildi. Sonra suya batıp çıkararak yüzüne taktı ve kayışını başının arkasına geçirdi. Çok pahalı olmalıydı. Kenarlıkları yumuşak lateksten yapılmıştı ve yüzünün şeklini alıyordu. Nefes alma cihazı yoktu ama ihtiyacı da yoktu. Nefesini dibe dalıp ağını kayalardan sökmeye yetecek kadar tutabilirdi. Bu sularda köpek balıkları genelde tehdit oluşturmazlardı. Çekiç kafalılar, dik burun canavar ve dik burun harhar yaslar ara sıra balık ağlarını yağmalarlardı ama hepsi bu kadardı. Dipnot, dik burun canavar, Isurus oxyrhynchus ve dik burunlu harhar yas, Lamna masus, bütün dünya okyanuslarında bulunan ve Lamnidae ailesine ait iki köpek balığı türü. Büyük beyaz köpek balığı görmesi ise pek olası değildi. Üstelik açıkta yüzmeyecek, biraz da olsa korunma vaat eden kayalığın ve resifin yanında olacaktı. Her halükarda ağlarını mahveden şeyin bir köpek balığı olmadığını düşündü. Daha dikkatli olmamak onun hatasıydı. Ciğerlerini doldurarak suya daldı ve vücudu tamamen dik, kolları yanlarına yapışmış halde dibe doğru yüzdü. Kayıktan baktığında su haşin görünüyordu ama şimdi etrafında açılan ve onu karşılayan parlak bir dünya gibiydi. Güneşle beneklenen ve alabildiğine uzanan volkanik resifi gayet iyi görebiliyordu. Birkaç tane balık vardı ama onları aramıyordu. Kalkalını bulabilmek için resifi taradı. Kabayito uzağa sürüklenebileceği için aşağıda uzun süre kalamazdı. Kendine birkaç saniye daha süre tanıdı, sonra yüzeye çıkıp yeniden deneyecekti. Gerekirse 10 kez daha dalacaktı. Tüm gün sürecek olsa bile aldırmıyordu. Ağı olmadan geri dönmeyecekti. Sonra şamandırayı gördü. Yüzeyden 10-15 metre aşağıda çentikli kayaların üzerinde asılı duruyordu. Hemen altında da ağı vardı. Görünen o ki birkaç yerinden birden takılıp kalmıştı. Küçük resif balıkları ağın etrafında sürüyle dolanıyorlardı. Ama Ukanyan o tarafa yüzdüğünde dağıldılar. Doğruldu, ağı kurtarmaya çalışırken ayakları suyu tekmeliyor, gömleği akıntıda dalgalanıyordu. Ağ lime lime olmuştu ve Ukanyan ona inanmazlıkla baktı. Bunu yapabilmek için sivri kayalardan fazlası gerekirdi. Bir şey çılgınca ağı mahvetmişti. Tanrı aşkına burada ne olmuştu ve şimdi neredeydi? Ukanyan ağla debelenirken huzursuzdu. Bunu tamir etmek günler alacaktı. Artık nefes almaya ihtiyacı vardı. Yukarı çıkıp Kaba Yito'yu kontrol edecek ve yine dalacaktı. Daha kıpırdayamadan etrafında bir değişiklik oldu. Önce güneşin bir bulutun ardına girdiğini sandı. Işık kayalıklarda oynaşmayı kesmişti ve resif ile bitkilerin gölgeleri kaybolmuştu. Ellerinin ağın etrafındaki her şeyin rengi soluyor ve kasvetli bir griye dönüşüyordu. Kalkalı düşürerek yukarı baktı. Yüzeyin hemen altında neredeyse kolu kadar uzun ve parlayan balıklardan oluşan ve göz alabildiğine uzanan bir balık sürüsü toplanmıştı. Şaşkınlıktan nefesi kesilerek yutkundu ve ağzından baloncuklar çıktı. Bu sürü nereden çıkmıştı? Böyle bir şeyi hiç görmemişti. Neredeyse hareketsiz gibiydi ama arada sırada bir kuyruğun kıpırtısını veya bir balık yerinden fırladığında oluşan gümüş parıltıyı görebiliyordu. Ardından sürünün tamamı yönünü birkaç derece değiştirdi. Bedenlerin arasındaki boşluklar kapandı. Sıradan sürü davranışıydı ama bir şeyler tersti. Ukanya'nın sinirini bozan ne yaptıkları değil, balıkların kendileriydi. Sayıları çok fazlaydı. Ukanya etrafında döndü. Baktığı her yerde balık vardı. Boynunu uzattığında balıklardan oluşan kütlenin içindeki bir aralıktan kaba Yiğitos'un silüetini gördü. Etrafındaki karanlık yoğunlaşırken ciğerleri yanmaya başladı. Dorado diye düşündü hayret içinde. Dipnot Dorado. Corifanidae ailesine ait iki balık türünden biri. Parlak sarı renginden dolayı Güney Amerika'da Dorado, altın adıyla da anılır. Akdeniz'de Lambuga ya da Lambuka olarak bilinir. Herkes bir gün geri döneceklerine dair umudu yitirmişti. Onları gördüğüne sevinmesi gerekirdi. Pazarda iyi fiyata giderlerdi ve Dorado yüklü bir ağ bir balıkçı ailesini uzun zaman geçindirebilirdi. Ama korku dalga dalga Ukanya'nın içine yayıldı. Bu ebatta bir sürünün gerçek olması imkansızdı. Tüm görüş alanını dolduruyordu. Ağını onlar mı parçalamıştı? Ama nasıl? Buradan çıkmam gerek dedi kendi kendine. Kayalardan destek alarak yukarı fırladı. Sakin olmaya çalışarak ve sürekli nefes vererek yavaşça ve dikkatle yükseliyordu. Onu gün ışığı ve kayığından ayıran engin balık kütlesine doğru yukarı yönelmişti. Sürü hareketsizdi. Yuvarlak gözlerden Ukanya'na bir kayıtsızlık duvarı yansıyordu. Sanki onları kendisi yoktan var etmişti. Sanki onu bekliyorlardı. ''Beni tuzağa düşürmek, kayığımdan ayırmak istiyorlar.'' İçine dehşet çöktü, kalbi hızla atıyordu. Hızını kontrol etmeyi, mahvolmuş ağını ve küçük kırmızı şamandırayı unutmuştu. Hatta kaba Yiğitos'unu bile. Tüm düşünebildiği kesif balık kütlesini yarıp yüzeye çıkmak, gün ışığını görmek ve ait olduğu yere geri dönerek güvende olmaktı. Sürü ayrıldı. Tam ortasından bir şey Ukanya'na doğru kıvrılarak fırladı. Bir süre sonra rüzgar çıktı. Hala güzel bir gündü. Havada tek bir bulut yoktu. Dalgalar yükselmişti ama kayığı olan bir adamın başa çıkamayacağı bir şey değildi. Ama kilometreler boyunca görünürde kimse yoktu. Sadece türünün son örneklerinden olan bir kaba Yiğito açık denizde sürükleniyordu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.